Çok kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Kubbenin Yıldızları programıyla huzurlarınızdayız. Bendeniz program sunucunuz Muhammed Safa Ulusoy. Değerli dinleyenler, Kubbenin Yıldızları adıyla başladığımız yeni programımızın temel ilham kaynağı, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerine olan yakınlığı ve onlara duyduğu değeri ifade eden bir hadisi şerifidir. Peygamberimiz sahabeleri için malumunuz olduğu üzere, "Benim sahabelerim gökyüzünün yıldızları gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete erersiniz." buyurmuştur. Bu veciz ifade sahabe efendilerimizin önemini, değerini ve rehberliklerini vurgular. Sahabeler İslam'ın ilk döneminde Peygamberimizin yanında olan, onun öğretilerini alan ve yaymaya çalışan özel kişilerdi. Peygamberimiz onların hayatları ve örnek tutumlarıyla Müslümanlara ilham olacaklarını belirtmişti. Kubbenin Yıldızları adıyla yapılacak olan programımız, Efendimizin hadisi şerifini esin kaynağı alarak Peygamberimiz ve sahabe efendilerimizin ışığında, onların rehberliğinde İslam'ın özünü, değerlerini ve mesajlarını anlatmayı hedefleyen mihrap görevlilerini ifade etmesi bakımından tercih ettiğimiz bir tesmiyeydi. Kubbenin Yıldızları programımızda Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde tilavetinin nasıl gerçekleşeceği ve Kur'an hadimi ve bülbülü kıymetli hocalarımızın eğitim ve hayat hikayelerine kulak vereceğiz. Bu noktada programımızın ilk konuğu hüsnü tilavet bahsinde mahir isimlerden biri, muhtelif Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmalarından tanıdığımız Balıkesir Erdek Piri Reis Camii İmam Hatibi Hafız Sayın Ömer Faruk İslam. Kubbenin Yıldızları programı Hafız Ömer Faruk İslam'ın Yunus Suresi 61-65. Ayeti Kerimeleri tilavetiyle başlıyor. Buyursunlar efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّ بك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة dünya ve fil ahireti la tebdil li kelimatillah. Zalik huvel fevzul azim. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. Sadakallahul azim.
Kıymetli hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Hoş bulduk kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum.
Bu güzel Kur'an-ı Kerim tilaveti için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık.
Allah razı olsun, ben teşekkür ediyorum.
Kubbenin Yıldızları programı yepyeni bir program. Hüsnü tilavetin yöntemlerini, yollarını, sırlarını konuşmak üzerine tasarladığımız bir program. Bu bağlamda sizinle eğitim hayatınızı, hafızlık sürecinizi, görev sürecinizi ve hüsnü tilavet noktasında yaptığınız çalışmaları konuşacağız. Ama öncelikle 2022 yılında atandığınızda neredeyse Türkiye'nin en genç imam hatiplerinden biriydiniz. Süreci buradan başlamak suretiyle konuşmak istiyorum sizinle. En genç imam hatiplerden biri olmak, mihrap gibi büyük bir görevi ifa ederken genç yaşınızda görevi cemaatinizle birlikte yürütmek nasıl bir duyguydu? İnsanlar tarafından nasıl karşılandınız? Genç yaşta imam olmak size neler hissettirdi?
Kıymetli hocam, öncelikle programınız hayırlara vesile olsun inşallah.
Çok teşekkürler.
Tabii ki bu noktada çok genç bir yaşta memleketinizden uzak, daha önce alışmadığınız bir ortamda böyle bir göreve, kutsal bir göreve başlamak tabii ki kolay olmadı. Bu kararı vermek de nitekim kolay değildi. Tabii bize bu kararı almamıza sebep olan en büyük sebepler arasında dört kuşaktır devam eden, ailemizden süre gelen imam hatiplik mesleği, dedelerimizin, büyük dedelerimizin, nitekim şu an babamın, hatta annemin biraz bu işlerle alakalı olması, babamın cami görevlisi olması, annemin Kur'an-ı Kerim öğretmeni olması bizi bu mesleğe biraz daha vesile kıldı, yönlendirdi.
Yani aynen şöyle mi? Babanız imam hatip, dedeniz, evet, dedenizin babası.
Aynen o
şekilde. Ve dedenizin babasının babası dahi.
Evet. Şu an zaten büyük ailemizde dedenizde de hala hazırda amcaoğullarımız, halaoğullarımız falan hep bu şekilde.
Mihrap görevi sizde aynen bir aile geleneği şeklinde devam ediyor, evet, diyebiliriz. Bu kadar genç yaşta imam olmak gerçekten aslında bir taraftan başarı, bir taraftan da zor yönleri olabilecek bir durum,
evet,
da olabilir.
Aynen.
Çünkü tecrübe noktasında henüz göreve başlayan bir insanın belki yeteri kadar görmüşlüğü, geçirmişliği yoktur diye ilk etapta böyle bir ön kabulle düşünebiliriz. Fakat tabii ki de herkes göreve ilk başladığı zaman tecrübe sahibi olamıyor. Fakat
mutlaka
sizde durum değişik. Yani kuşaklar boyunca gelen bir imamet, bir mihrap görevi var. Dolayısıyla siz göreve başladığınızda babanızın, dedenizin, dedelerinizin, amcalarınızın, aile efradınızın bu görevle iştigal etmesi hasebiyle zannediyorum mihrap nedir, minber nedir, kamet nedir, namaz nasıl kıldırılır, cemaatle nasıl, evet, iletişime geçilir, bu konularda biraz bilginiz ya da tecrübeniz vardı galiba.
Üstadım şöyle, hem gerek İstanbul'da yetişmemizin hasebiyle hem de ailemizden bu eğitimlerin uzun bir süredir süre gelen bir şekilde alınması sebebiyle merakımız, alakamız, öğretmemiz devam ediyordu sürekli. Zaten bu sebeple biraz daha erken yaşta atanmamızı gerektiren büyük sebeplerden birisi buydu. Tabii ki İstanbul gibi bir ortamda büyüyüp burada eğitim alıp ilk görevlerimiz, malum Anadolu görevi diye tabir ettiğimiz il dışına çıkmamız gerekiyordu. İstanbul'un o kalabalığından çıkıp 150-200 hanelik bir yerde göreve başlamak, görev yapmış olmak tabii ki zordu. Ama özellikle o İstanbul'un getirmiş olduğu o ilimler, Allah nasip etti. Küçük yaşlardan itibaren, orta sondan itibaren aldığımız o hafızlık eğitimleri vesaire, güzel okuma eğitimleri, tabii ki hepsi daha devam ediyor. Bizi biraz daha bu işe aşık kıldı. Tabii ki çok güzel, çok kutsal bir meslek. Bir o kadar her meslekte olduğu gibi zor yanları da yok değil tabii ki. Genç yaşta olmamızı Görev yerimizdeki insanlar ilk başta bir çok şaşırdılar, tepki veriyorlar. Tepkiden kastım, daha önce alışılagelmedik bir durum olduğu için şaşkınlıklarını anlayabiliyorsunuz ama sonradan sizi
tabii
seviyorlar.
Aranızda bir sıcaklık, bir güzel
tabii
bağda oluşuyor.
Tabii ki. Zaman geçtikçe size o insanların güzel bakış açısını görebiliyorsunuz. İnsanlar zaten size güzel baktıkça siz de görevinizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsunuz, yani gayret ediyorsunuz. Zaten bu meslekte olan aile büyüklerimizin sürekli bize verdiği o şöyle yap böyle yap gibi nasihatler, öğütler biraz daha başarılı kılmak için bizi çabalıyor.
Bir aile geleneği olarak İmam Hatip oldunuz, görevinize başladınız. Ailenizde birçok insanın mihrap göreviyle, minber göreviyle, kürsü göreviyle iştigal etmesi ya da Kur'an-ı Kerim öğreticiliği göreviyle iştigal etmesinin faydalarını nerelerde gördünüz? Görevinizin hangi kısımlarında ya işte aileden geldiği için şu konuda hiç zorlanmadım ama diğer arkadaşlarım zorlandı dediğiniz bölümler var mı?
Evvela ilk başından zaten daha ilk dakikasından itibaren o ailenizin bu işlerde olmasının önemini anlayabiliyorsunuz. Çünkü bu işe yabancı değilsiniz biraz. O küçükken babanızı görüyorsunuz, namaz kılırken onu taklit ediyorsunuz, onun gibi olmak istiyorsunuz. Tabii ki illa annenizin, babanızın, velhasıl ailenizden bir kişisinin, birinin bu işte olmasına da çok fazla gerek yok aslında. Ama olması biraz daha içinizi rahat kılıyor. Çünkü aynı az önce de bahsetmiş olduğunuz gibi görev yerimizde göreve başladığımız zaman ben nasıl olsa bunu babamdan öğrendim ya da bunu ben babamdan gördüm, dedemden gördüm gibi cümleler bizi görev konusunda biraz daha rahatlatıyor. En azından yabancı değiliz. Zaten o insanlar ya bu çocuk daha demiyor. Ha bu öğrenmiş, gelişmiş ya da kendini geliştirmiş diyor. Tabii. Bunları söylemesine sebep olan cümle tek bir cümleyle açıklansa ailemizin bu meslekte olmasıdır. Yani ben artısını çok gördüm. Evet. Yani, tabii ki büyük bir artı bu.
İmam odasından çıkıp mihraba kadar yürümek dahi sizin tecrübeli mi, tecrübesiz mi olduğunuzu cemaat nezdinde ortaya koyabilir.
Mutlaka.
Orada çok çabuk bazı şeyler anlaşılabilir. Evet. Peki 2020 yılında TRT1 Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılıyorsunuz.
Evet.
Orada önemli başarılar elde ediyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye'de Kur'an-ı Kerim güzel okuma üzerine yapılan tek programdır belki de TRT1'in yaptığı bu program. Evet. Dolayısıyla özellikle Ramazan aylığında yapıldığı için bu program halkımızın büyük teveccüh gösterdiği, ilgilendiği, izlediği, beğendiği, dinlediği bir program. Orada neredeyse bütün bir ülkeye mal olan okuyuşlarınız, tilavetleriniz oldu. Çok beğenildiniz de. Ama 2022 yılında atanıyorsunuz. Yarışmaya 2020 yılında giriyorsunuz.
Evet.
Yani 2 yıl daha evvel. Yani 2 yıl daha gençsiniz.
Evet.
Zaten atandığınızda 20 yaşında mıydınız?
Evet, 19-20 yaşlarındaydım.
Dolayısıyla yarışmaya girdiğinizde 17
evet,
yaşındaydınız.
Reşit değildim.
Reşit değildiniz. Evet. Ama orada yine hakikaten çok güzel Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirdiniz. Evet, biraz o süreci anlatmanızı rica edebilir miyim sizden? Nasıl oldu TRT1'deki Kur'an yarışmasına katılma düşüncesi? Sonrasında yarışma sürecinde neler yaşadınız?
Çok kıymetli hocam, TRT1'deki yarışma, oraya gittiğimiz zaman öğreniyoruz ya da giden arkadaşlarımızdan, hocalarımızdan duyuyoruz. Her geçtiğimiz sene, geçtiğimiz senenin bir üstüne koyarak ilgi alakası, başvuru sayısı giderek yükseliyor. Bu yarışmaya katılmamıza sebep olan biz TRT1 ekranını izlerken böyle bir reklamını gördük bu yarışmanın. Hı-hı. Acaba bizi alırlar mı? Katılım şartımız tutar mı? Yaşımız küçük. Hocam TRT1 15 yaş sınırı koymuş. 15 yaşından üstü herkes bu yarışmaya katılabiliyor. Hı-hı. İnternet platformu üzerinden 3-4 dakika geçmeyecek bir şekilde bir kayıt gönderiyorsunuz. O kayıt önelemeden oradaki seçici kurul tarafından geçerse Ankara'daki olan stüdyolarına yarışmaya çağrılıyorsunuz. Elhamdülillah geçmişiz ki orada bize yarışma imkanını verdiler.
Bir seçici kurul 3-4 dakikalık Kur'an-ı Kerim tilavetlerini alıyor orada, evet, dinliyor. Hı-hı. Ve evet bu yarışmaya katılabilir diyor. Zannediyorum orada çok kolay bir geçiş süreci yoktur. Çünkü seçici kurul var, bir de bu televizyonda arz ediliyor.
Evet.
Dolayısıyla sair vakitlerde camilerde tilavet edilen Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin biraz daha üzerinde bir yetenek gerektiren bir durumdur diye bir ön kabulle konuşuyorum. Durum böyle mi?
Çekime çağrılan kişi sayısı 150 kişi. Başvuru sayısı 10.000'in üzerinde olduğu söyleniyor. Şimdi bu 10.000'i elemek büyük bir mesele. Yani 10.000 kişiden 150 kişiyi çağıracaksınız. Bunun için aylar süren bir ön eleme geçiyormuş. Yani Allah nasip etti, buradan geçmek bile bizim için, 16-17 yaşlarında bu elemeden geçmiş olmak bile beni bu mesleğe biraz daha teşvik etti yani. Zaten oraya çağrıldığımız zaman o ortamın o ışıltısı, o büyüleyicisi sizi çekiyor zaten. Yani bu meslekte ben başarılı olmak istiyorum diyorsunuz. Yani bir 17 yaşındasınız, eşit değilsiniz daha henüz. Allah nasip etti, orada bir ikincilik nasip oldu bize. Ve çok güzel geri dönüşler oldu. Yani oradaki arkada seyirci jürisi var. Bu insanların oradaki size vermiş olduğu tepkiler, televizyonda yayınlandıktan sonraki insanların geri dönüşleri hep olumluydu. Sürekli bir işte olumlu tepkiler alırsanız o işi zaten sevmeme imkanınız olmuyor. Sürekli insanlar size olumlu dönüşler yapıyorsa siz bir süre sonra zaten o mesleği zaten seviyorsunuz, daha çok bağlanıyorsunuz. Zaten benim erken bir şekilde hani liseyi bitirdikten sonra direkt atanmamı gerektiren sebeplerden birisi de buydu. Gerçekten çok sevdim. Evet, bir tarafı aile mesleği olduğundan dolayıydı ama yine o yarışmalarda aldığımız o geri dönüşler, o olumlu düşünceler bizi biraz daha hadi hemen başlayalım düşüncesine getirdim. Evet.
Tabii yarışma sürecinde de 150 kişi oraya seçiliyor ve 10.000 kişinin arasından 150 kişi seçiliyor. Evet. Dolayısıyla bir yerde üstün nitelikli ve yetenekli insanlar orada aslında toplanıyor diyebiliriz. Dolayısıyla o yarışma özelinde 150 kişiyle birliktesiniz siz orada. Orada da kolunuzun temas ettiği her insan güzel Kur'an-ı Kerim okumak üzerine bir şekilde ihtisas yapmış, deneyim sahibi insanlar. Orada sizinle aynı kaderi belki paylaşan, aynı sevgiyi, aynı sevdayı paylaşan insanlarla bir arada olmak ne hissettiriyordu size?
Ya bambaşka.
Güzel arkadaşlıklarınız olmuş mudur orada? Neler yaşandı?
Orada yaşadığımız arkadaşlıklar hala daha devam ediyor. Çünkü TRT televizyonu yarışmaya çağırmadan önce yarışmada yarışacak kişileri bir haftalık bir seminer düzenliyor. O bir haftalık seminerde Türkiye'nin dört bir tarafından gelen, batısından doğusuna gelen insanlar haşır neşir olma durumunuz oluyor. Yani daha önce hiç arkadaşlık kurmamışsınız ama o da hafız, siz de hafızsınız. O size anılarını anlatıyor, ben ona anılarımı anlatıyorum derken çok farklı anılar, çok farklı birliktelikler ortaya çıkıyor. Elhamdülillah hala daha orada buluştuğumuz, görüştüğümüz arkadaşlarla arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor.
Allah hepsine selamet versin inşallah. Yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz aslında bakarsanız. Yarışmadan hatırladığınız birkaç güzel hatıranızı, anınızı bize aktarmanızı rica edeceğim. Özellikle ikinci olduğunuz o yarışmanın bir bölümü ile alakalı olarak hangi ayet kelimelerin tilavetini yaptığınızı hatırlar mısınız? Jürinin okuyuşunuzu nasıl karşıladığını hatırlar mısınız? Nasıl tepki aldınız o anda? O anları, o duygusal anları bizimle paylaşma imkanınız varsa.
Tabii ki üstadım. Orada okuduğum tilavet benim için tabii ki Kur'an-ı Kerim'in her ayetleri çok mucizeli dolu ama orası benim için biraz daha ayrı. Hafızlığa başladığım ilk dönemlerde, şimdi tabii küçük yaşlardayız, sağdan soldan güzel okuyan hocaları dinlemek için gayret gösteriyoruz. Fatır suresi 27 ile 32. ayetlerde. O ayetleri hep dinliyordum, hep güzel okuyanları taklit etmeye çalışıyordum ve kendime şart koştum. Dedim ki yani Allah bana da nasip ederse, ileride yaşım ilerlediğinde herhangi bir yarışma platformuna çıkarsam inşallah bu tilavetleri okumak için gayret göstereceğim diye hep zaten yelteniyordum. Allah nasip etti. O Fatır suresi 27 ile 32. ayetleri tilavet ettim. O yıllardır beklediğim bu anda o hevesini kurduğum ayetleri okumak ve onunla gelen bir derece beni daha çok, yani ikincilik elhamdülillah tabii ki güzel bir duygu ama o istediğim ayetlerle okumak, o duygu tabii ki bambaşka. Ondan sonra insanların ayetin önemli vurgularına yönelip, misal veriyorum, bu ayetleri dinledikten sonra biraz daha tevekkül etme imkanı buldum gibi yorumları aldık. Ha, o zaman biz de dedik ki demek ki insanlar sadece güzel ses, güzel okumanın yanında aynı zamanda manasına da bakıyor. Çünkü zaten siz okurken altyazıda ayetlerin Türkçe maali de akıyor.
Evet, o açıdan çok güzel. Önemli dokunuşlar mutlaka yapıyor. Aynı zamanda programımızın açılışında da ifade ettiğimiz gibi hüsnü tilavet yalnızca güzel bir ses ve güzel bir üslupla, tavırla Kur'an-ı Kerim'in metnini aktarmak değil, insanları o duyguyla, o manayla buluşturmanın da önünü açmak noktasında bir çalışma, bir gayret. Evet. Peki ilk bölümümüzün sonuna geliyoruz. Tabii sizinle birkaç program daha hafızlık sürecinizi, Hüsnü Tilavet yolunda gayretlerinizi konuşacağız. Ama şimdilik bizden bu kadar diyelim. Sevgili dinleyenlerimiz, Balıkesir Erdek Piri Reis Camii İmam Hatibi, Hafız Sayın Ömer Faruk İslam Hocamız, Kubbenin Yıldızları'nda konuğumuzdu. Şimdilik bir virgül koyacağız. İkinci programda tekrar Ömer Hocam'la birlikteliğimiz devam edecek. Kapanışı yine Kur'an tilavetiyle Piri Reis Camii İmam Hatibi Hafız Sayın Ömer Faruk İslam Hocam'dan Nuh Suresinin 5-20. ayeti kerimelerini dinleyerek yapıyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم raca. Vallahu ceale lekumul erza bisata. Vallahu ceale lekumul erza bisata litesluku minha sublen fijaca. Sadakallahu'l-azim.